Ayrım 18, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 211. Knox Talbot Tanrı'yı oynamaktan hoşlanmıyordu. Irkının üzerinde o kadar çok kimse, o kadar uzun zaman tanrıcılık oynamıştı ki. Bu konumu kabullenmekten rahatsızlık duyuyordu. İki yüzlülük hissediyordu ama başka şansı yoktu. CIA'nin girilmesi mümkün olmayan çok gizli bilgisayar kayıtlarına girilmişti. Aralarında CIA'nin dünya çapında giriştiği en hassas operasyonların da olduğu küresel çapta gizli bilgileri içeren yazılımlar tehlike altındaydı. Bunlara Harry Latham'ın 3 yıllık işkence dolu gezisi de dahildi. Harry Latham, Alexander Lassiter, kod adı Sting. Görev değişikliği mazeretiyle 3 dizine personel kaydını istemişti ama sadece 8 kişi dikkatini çekiyordu. AA0 bilgisayarlarından sorumlu elemanlar, çünkü sızma ajanlarının ve muhbirlerin hayatlarını sona erdirecek ya da operasyonları etkisiz kılacak sırları öğrenmek için gereken anahtarlar, şifreler sadece bu kişilerde vardı. Birisi yapmıştı. Birden fazla, iki kişi. Çünkü disketleri açan iki ayrı şifreyi yükleyecek iki kişi olmalıydı. Ama hangi iki kişiydi? Bunlar gerçekten ne ele geçirmişlerdi? Harry Latham kaçmıştı. Kardeşinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan kurtulmuştu. O hayattaydı ve Paris'te saklanıyordu. Halen ülkeyi ya da daha doğrusu ülkeyi velveleye vermek için elinden geleni ardına koymayan, medyayı ateşleyecek nitelikte henüz kamuoyuna duyurulmamış bir isim listesini ortaya atan kişi konumundaydı. Katledilen Drew Latham'a göre Naziler Sting hakkında bilgi sahibiydiler. Ama ne zaman öğrenmişlerdi? Her isimleri ele geçirmeden önce mi, sonra mı? Eğer önce ise bütün liste kuşkulu hale geliyordu. Ama bu hüküm bile Rudolf Metz'in ortadan kaybolmasını temize çıkaramazdı. Ortalıkta bir tane neo fanatiği varsa o da Metz'di. Rockland laboratuvarları bir yıllık çalışmayı yerinden çıkarıp silmek için Metz'in kendi şifrelerini pervasızca kullandığını saptamışlardı. Bunun üzerine FBI, Metz ve karısının Dallas Uluslararası Havaalanı ve 7000 sayılı Lufthansa uçuşu üzerinden sahte pasaportla Stuttgart'a kaçışlarının izini sürmüştü. Daha başka kaç tane Metz vardı? Veya soru tersine çevrilecek olursa, daha kaç tane masum senatör Root vardı? Her şey iç içe giriyor, kontrolden çıkıyordu ya da soruşturmalar devam ederken yakında kontrolden çıkacaktı. En önemli bilgisayar operasyonlarının başındaki tümüyle temiz, tertemiz 8 uzmandan ikisi köstebekti. Bu nasıl olabilirdi? Veya böyle bir şey var mıydı? Kişisel kayıtlarında en ufak bir kuşkuya yol açacak tek bir ipucu yoktu. Sonra birdenbire Harry Latham'ın Londra briefinginden bazı kesitler geldi Talbot'un aklına. Bir çekmeceyi açıp belgeleri çıkardı, o sayfayı buldu. Soru, MI5. Ortalıkta Nazilerin yeni neo-Nazilerin başından beri senin gerçek kimliğini bildikleri dedikodusu dolaşıyor. Hele, bu doğru değil. Sadece karşı tarafın bir manevrası. Bir köstebeğin veya döneğin bizi soyduktan sonra ana vatanı Rusya'ya kaçtığını öğrendiğimizde biz de aynı şeyleri yapardık. Zeki ve çok yetenekli olduğumuz konusunda üzerimize toz kondurtmaz, çalınan bilginin öyle olmasa bile önemsiz olduğuna ısrar ederdik tabii. Soru, ikinci şube. Acaba sana hatalı bilgiler, yanlış veriler aktarılmış olamaz mı? Hele, kaçana kadar da çok güvendikleri biriydim. Onların büyük destekleyicisi, davalarının taraftarıydım. Bu yüzden bana neden yanıltıcı bilgi versinler ki? Hatalı bilgiler, yanıltıcı bilgiler, insan veya bilgisayar hatası, hüsnü kuruntu, hayal kurma, her şey mümkün. Size malzemeyi getirdim. Onu değerlendirmek artık sizin işiniz. Knox Talbot ajanın ifadelerini inceledi. Harry Latham'ın ifadesi çok belirsizdi. Söylediklerinin çoğu karşı çıkılabilir, saçma sapan şeylerdi. Nazi virüsünün Almanya'ya yayıldığı gerçeği hariç. CIA başkanı kağıdı bir tarafa koyup masasının üzerine bir yay şeklinde dizdiği 8 ayrı sicil dosyasına dikti gözlerini. Yazılanları tekrar tekrar okudu ama somut bir şey bulamadı. Artık her birini teker teker alacak ve gözleri kan çanağına dönene kadar satır aralarına kadar okuyacaktı. Neyse ki telefonu çaldı. Konsoldaki düğmeye dokundu, sekreteri konuştu.
Bay Sorenson 3. hattı efendim.
Birinci ile ikincide kimler var?
İki televizyon yapımcısı. FBI'ın ülke çapındaki soruşturmaları hakkında konuşmanız için sizi programlarına davet ediyorlar.
Bir ay sürecek bir öğle yemeğine çıktım, tamam mı?
Anlıyorum efendim. Üçüncü hat, ona da aynı şeyi söylememi ister misiniz?
Yo, hayır, onu alayım. Merhaba Bes. Lütfen derdime dert katma.
Haydi öğlen yemeğine çıkalım dedi Wesley Sorenson. Konuşmamız gerek baş başa.
Ben açıklığı seven eski kafalı bir adamım. Fark etmemiş olabilirsin diye söylüyorum. Şehrin karanlık bir köşesindeki bir lokantaya gitmek istemediğin sürece.
O zaman şöyle diyelim. Rock Creek Park'taki hayvanat bahçesi, kuş cenneti. Orada bir sosisli sandviççi de var. Torunlarım göstermişti, fena değil. Acı biberli falan.
Ne zaman?
Bu acil. 20 dakika içinde orada olabilir misin?
Başka şansım yok galiba.
Dışişlerinin 50 yaşındaki bilim adamı ve İngiltere Dışişleri Bakanı'nın önde gelen danışmanı olan Oliver Mosdale, kendine bir brandy koyarken genç hizmetçisi de piposunu doldurdu, tütünlerini bastırdı ve ona getirdi.
''Teşekkür ederim çocuğum.'' dedi Mosdale, televizyonun karşısındaki büyük bir deri koltuğa geçerken.
Dişleri arasında sımsıkı tuttu, piposuyla oturdu, bir iç geçirdi, içkisini yanındaki masanın üzerine koydu. Elini cebine sokup altın danhil çakmağıyla piposunu yaktı.
''Akşam insanın can sıkıntısını önleyecek kadar kısa değildi maalesef.'' diye devam etti Mosdale. Baş aşçı hiç kuşkusuz sarhoştu. Yaptığı portakallı ördek tam bir felaketti. Hazinedeki şu gerizekalılar bizi Liechtenstein'i bile temsil edemeyecek hale getirecek kadar bütçemizi kısmayı düşünüyorlarmış. Eh, zaten Britanya İmparatorluğundan da kala kala bu kadar bir yer kaldı zaten. Bu hem çok rahatsız edici hem de çok çılgınca bir şey.
At gibi çalışıyorsun dedi 20 yaşlarındaki sağlıklı, iri göğüslü hizmetçi kız. Londra'nın Cockney ağzıyla konuşuyordu. Çok çalışıyorsun. Bütün yaptığın bu.
Lütfen atlardan söz etme canım.
Neden?
Akşam yemeğinde bize çıkarttıkları şey at eti gibi bir şeydi zaten.
Affedersin, hadi boynuna masaj yapayım. Bu seni hep gevşedir.
Kız sandalyesinin arkasına geçip işvereninin üzerine eğildi. Dekoltesinden çıkan cömert göğüsleri adamın başına değiyordu. Ellerini adamın ensesinde ve omuzlarında gezdirdi.
Harikulade diye inledi dışişleri görevlisi brandisini yudumlayıp piposundan bir nefes çekerken. Bunu çok güzel yapıyorsun ama zaten sen her şeyi çok güzel yapıyorsun, öyle değil mi?
Öyle yapmaya çalışıyorum Oli hayatım. Sözünü etmiş olabileceğim gibi kaliteli erkeklere saygı gösterecek şekilde büyütüldüm. Onlara hayran hayran bakmadan arzularını yerine getirmek üzere. Ben şu ortalıkta gezip de ayrıcalıklı sınıflar hakkında bağırıp çağıranlardan değilim. Anama hep derdi ki eğer Yüce Tanrı senin bir şatoda yaşamanı isteseydi orada doğardın. Anam yaşlı bilge bir kadındır bilirsin. Ayrıca derdi ki, elimizden gelenin en iyisini yaparken Hristiyan gururunu da elimizden bırakmamalıyız. Çünkü İncil'de bir yerlerde vermek, almaktan daha iyi diyormuş veya böyle bir şey. Tabii babam doklarda çalıştığı için anam kadar bilmez.
Konuşmasan daha iyi olacak sevgili çocuğum diye araya girdi Mosdale öfkesini bastırmaya çalışarak. Kaşlarını kaldırdı. Aslında BBC'de haber vakti geldi galiba.
Saatine bir göz at. Ah evet, gerçekten de. Sanırım bu kadar masaj yeter tatlım. Televizyonu açsana. Sonra da banyoya gir. Ben de bir süre sonra sana katılırım. Yani bekle beni meleğim.
Tabii Oli. Sonra o çok sevdiğin yatak kıyafetimi de giyerim. Onu giymek çok kolay. Giyecek fazla bir şeyi yok zaten.
Evin bakıcısı ve aynı zamanda kapatması olan kadın televizyona doğru gitti, açtı, sonra istenen kanal netleşene kadar bekledi. Mosdale'e bir öpücük gönderip tahrik edici biçimde kapıdan merdivenlere doğru yöneldi.
BBC haber spikeri yansız ses tonu ve ifadesiyle Balkanlardaki son gelişmelerle başladı. Güney Afrika'dan haberlere geçti. Kısaca Kraliyet Bilimler Akademisi'nin başarıları üzerinde durdu. Sonra Mosley'in yerinden doğrulup ekrana gözlerini dikmesine neden olan şu sözlerle devam etti.
Whitehall'dan gelen haberler İngiliz istihbaratınca bazı parlamenter ve üst düzey hükümet yetkililerinin özel hayatlarına kadar sürdürüldüğü görülen araştırmaların çok sert tepkilere yol açtığını gösteriyor. Manchester milletvekili Geoffrey Billows, polis devleti taktikleri dediği bir araştırmayı açıklayarak kilisesinin papazına kadar herkese, bütün komşularına kendisiyle ilgili sorular sorulduğunu iddia etti. Bir diğer milletvekili Angus Ferguson da yalnızca komşularının sorguya çekilmesiyle kalınmadığını, aynı zamanda çöpünün karıştırıldığını ve sık sık gittiği kitapçısına da hangi kitapları satın aldığını sorulduğunu söyledi. Açıkça görüldüğü üzere Dışişleri Bakanlığı'nda da bu tür olaylar oluyor ki pek çok üst düzey yetkili böylesi tamamen saçma bir şeye maruz kalmaktansa istifa etmeyi yeğleyeceklerini beyan ettiler. Bu kişilerin isimleri Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine saklı tutulmuştur. Bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerle paralellik göstermektedir. Orada da hükümet içinden ve dışından pek çok kişinin özel hayatlarının benzer şekilde araştırıldığı belirtilmektedir. Chicago Tribune'da olayla ilgili haber yazısı için şöyle bir başlık kullanılmış. Bu av yeniden toparlanamamış komünistler için yapılan bir av mı, yoksa yeniden toparlanmış faşistler için mi? Olayla ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi kraliyet ailesinin herkesi çok üzen alışıldık tuhaflıkları.
Mosley koltuğundan fırladı, televizyonu kapattı ve duvardaki Kraliçe Anne tablosunun altındaki telefona doğru koşturdu. Kendinden geçmiş bir halde numaraları çevirdi.
Ne haltlar dönüyor diye bir çığlık attı Dışişleri Bakanı'nın danışmanı.
Zamanım var Ruth dedi hattaki bayan sesi. Seni bu sabah arayıp Whitehall'a gitmemeni önerecektik. Henüz senin bölümüne ulaşmadılar ama yaklaştılar. Yarın öğlene British Air'la Bünye rezervasyonum var. Bilet senin adına, her şey temiz.
Bu yetmez, bu gece çıkmak istiyorum.
Lütfen dur biraz, bilgisayardan kontrol edeyim. Geçici sessizlik Mosley'le için işkence gibi geldi, sonunda ses geri geldi. Berlin'e 11:20'de bir Lufthansa seferi var, ona yetişebilir misin?
Hem de nasıl?
Oliver Mosley telefonu kapattı, sahanlığa gelip merdivenlerden yukarıya bağırdı.
Hemen çantamı hazırla Melek, daha önceden yaptığın gibi bir iki tane giysi koy, çabuk ol.
Üst katta trabzanlarda çırılçıplak bir melek belirdi. ''Nereye gidiyorsun aşkım? Çıkarmasını sevdiğin geceliğimi giymek üzereydim ben de. Sonra da doğruca cennete uçacaktık. Oli sevgilim.''
''Kes sesini de sana dediklerimi yap. Bir telefon görüşmesi daha yapacağım ve bitirdiğim zaman çantamın burada olmasını istiyorum.''
Mosdale tekrar Kraliçe Anne tablosuna koştu, ayizeyi kaldırdı ve yine telefonun tuşlarına hınçla basmaya başladı.
''Buradan ayrılıyorum.'' dedi.
Karşıdaki ses sadece homurdandı.
''Telefon göstergem bunun Ruth'un numarası olduğunu söylüyor. Sen misin anahtar?''
''Lanet olası, pekala biliyorsun kim olduğumu. Burada Londra'daki işlerimle ilgilenin.''
''Çoktan yaptım bir anahtar. Evin satışa çıktı.'' Satışın ne zaman olacağını Bernetelleyeceğiz.
Herhalde yarısını sen.
En azından her Ruth diye sözü kesti telefondaki ses. Sanırım bu oldukça adil. Bütün sorumluluğu üzerime alarak şimdiye kadar Zürih'e binlerce dolar transfer etmedim mi?
Ama sen de bizden birisin.
Yo hayır, yanılıyorsun, ben sadece bir hukuk müşaviriyim. Bana gelen alçaklar tahtın düşmanı olabilirler de olmayabilirler de, ben nereden bileyim?
Sen kokuşmuş bir tefeciden başka bir şey değilsin.
Yine yanılıyorsun anahtar. Ne kadar çok acı da verse ben bir eksperim. Ve doğruyu söylemek gerekirse eğer evinden eline 10 pound bile geçerse kendini şanslı say. Görüyorsun ya, senden gerçekten hoşlanmıyorum.
Sen benim için, bizim için çalıştın hem de yıllarca. Bunu nasıl ödersin?
Öyle bir söylerim ki şaşar kalırsın. Elveda kod.
anahtar. Kendi iyiliğin için aramızda baki kalması gereken tek şey bir avukatla müvekkili arasındaki gizliliktir. Görüyorsun ya, bu da benim gücüm.
İngiliz avukat telefonu kapattı ve Mosdale hayatının bu kadar çok anısının biriktiği bu yeri bir daha göremeyecek olma düşüncesinin paniği içinde koca salonun ortasında durup etrafına baktı. Sonra toparlandı, sırtını dikleştirdi. Savaş başladığı zaman babasının merdivenlerde durup da haykırdığı sözleri geldi aklına.
İngiltere için savaşacağız ama her Hitler'i de koruyacağız. Doğruları yanlışlarından çok daha fazla. Aşağı ırklar uluslarımızı kokuşturuyor. Bu geçici çelişkiyi yeneceğiz. Birleşik bir Avrupa kuracağız ve onu da tüm kıtanın gerçek şansölyesi yapacağız.
Melek adıyla çağrılan kadın merdivenlerden bir çanta indirdi aşağıya. Küçük geceliğine uygun ya da kimine göre uygunsuz gelebilecek bir biçimde sarılmıştı.
Haydi aşkım, neler oluyor burada?
Seni daha sonra çağırabilirim ama şu an ayrılmam gerekiyor.
Daha sonra mı? Sen neden bahsediyorsun Oli?
Açıklayacak zamanım yok. Bir uçağa yetişmem gerek.
Peki ya ben ne olacağım? Ne zaman dönüyorsun?
Bir süre dönmeyeceğim.
Aman ne kadar net bir cevap. Ben ne yapacağım peki?
Biri seni dışarı atana kadar burada kal.
Dışarı atana kadar mı?
Beni duydun.
Mosdale valizi yakaladı, ön kapıya doğru koşturdu ve açtı. Gördüğü şey karşısında afalladı. Londra'nın sisi bir sağanağa dönmüştü ve yağmurluk giymiş iki adam eve çıkan tuğla merdivenlerde durmuşlardı. Arkalarında sokakta üzerinde bir anten olan siyah bir kamyonet duruyordu.
''Gerekli yetkiyle telefonunuz dinleniyordu efendim.'' dedi ilk adam. ''Sanırım bizimle gelmeniz sizin için en hayırlısı.''
''Oli!'' diye bağırdı ufacık bir giysiye sarılmış hizmetçi kadın antrede durarak. ''Beni arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın?''
Anne babaları ve kamp danışmanlarıyla birlikte koşturan çocukların bağırışları, Rock Creek Park hayvanat bahçesindeki dev kuşhanede bulunan yüzlerce kuşun cıvıltılarına karışıyordu. Yaz kalabalıkları çok gürültülü patırtılıydı. İstisnalar ulusun başkentinin hareketli temposundan uzakta huzurlu yürüyüşler yapmak için parka gelmiş olanlardı. Oranın yerlileri bu turist güruhlarıyla karşılaştıklarında yürüyüşlerini kısa kesip sessiz anıtların dinginliğini tercih ederlerdi. Kanat açıklığı en az 3,5 metre olan pis bir akbaba yüksek bir yerden çığlık atarak dalış yapıp devasa kafesin tellerini kavradı pençeleriyle. Çocuklarla beraber büyükler de bir anda geri çekildiler. Dev kuşun gözleri düşmanca bir tatmin duygusuyla alev alev parlıyordu.
''Bu yırtıcıların anası değil mi?'' diye sordu Knox Talbot, Wesley Sorenson'un ardında durarak. Ama sözcüğünün büyüklük göstermek amacıyla kullanılmasını da anlayamadım, gitti diye karşılık verdi konsolosluklar operasyonları müdürü. Dost doğru ileriye bakıyordu. Sebatkarlıktan yola çıkarak düşünmeye çalış. Bizi buz çağına, dişinin yavrusunu koruma içgüdüsünün etkisiyle etrafına karşı saldırganca davranması götürmedi mi?
Biz erkekler ne yapıyorduk o zaman?
Aşağı yukarı şimdi yaptığımızın aynısını. Kadınlar mağaralarını bizim şu anda kovaladıklarımızdan çok daha tehlikeli yaratıklara karşı korurlarken erkekler de ava çıkıyorlardı.
Özellikle ön yargılısın.
Özellikle evliyim ve bu sonuca varan da benim karım. Daha yalnızca 36 yıldır beraber olduğumuza göre yelkenleri bu kadar erken suya indirmeye ne gerek var?
Gel sosisli sandviç alalım. Tezgah 50 metre solda, bir banka oturabiliriz. Genellikle kalabalık oluyor. Biri bizi fark eder mi diye kuşkuluyorum.
Acılı sos bende gaz yapıyor.
Sauerkraut'u dene.
O daha da kötü.
O zaman sadece hardal.
Sosisli sandviçin nasıl yapıldığını hiç gördün mü Wes?
Sen gördün mü?
Yo, nereden göreyim. Sadece sosis üreten bir firmam var, o kadar.
7 dakika sonra Sorenson'la Talbot yan yana oturuyorlardı. Gürültücü torunlarından biraz fırsat bulup dinlenen iki dededen farksızdılar.
''Sana söyleyemediğim bir şey var Knox.'' diye başladı operasyonlar müdürü. ''İleride öğrendiğin zaman kafayı oynatacaksın.''
Morad'ın adı çıkarılmış listeyi sana gönderişimiz gibi mi?
Aşağı yukarı.
Öyleyse ödeştik. Bana söyleyeceğin ne peki?
Öncelikle bunu söylemem konusundaki ricanın zor günlerde Berlin'de çalışan eski bir G2 uzmanından geldiğini açıkça söyleyebilirim. Adı Witkowski, Albay Stanley Witkowski.
Ha, şu anki güvenlik şerifi, Paris Büyükelçiliği'ndeki diye sözünü kesti Talbot.
Onu tanıyor musun?
Sadece ününü duydum. Öyle parlak bir adamdır ki, eğer hak ettiği yeri alabilseydi, benim işim için şimdi tam arkanda sırada bekliyor olabilirdi. Ama olamazdı çünkü teşkilatın en gizli görevinde çalışıyordu.
Şimdi kendisi Harry Latham'ın aracısı olarak çalışıyor. Latham kendi başına Langley'e ulaşmayı göze alamıyor.
Şu AA0 bilgisayarları yüzünden mi?
Kuşkusuz. Latham sana ulaşmak için gizli yani güvenilir bir yol istedi ama seni tanımıyordu. Hatırlarsan sen yeni yönetimle birlikte Harry sızma operasyonuna başladıktan 2 yıl sonra teşkilatın başkanı olmuştun. Witkowski'yi eski günlerden tanıdığından onu kullandı. Ve ben de albayı o aynı günlerden tanıdığımdan, albay da beni el altından güvenilir aracı olarak kullanmaya karar verdi.
Mantıklı dedi Talbot başını sallayarak.
Belki mantıklı Knox ama daha sonra iş açığa çıktığında şu kaderin işine bak deyip beni affedebilirsin bile.
Nedir bu güvenilir olması gereken iş?
Bir adam var. Nazi hareketi içinde müthiş bir etkisi olan bir Alman doktor ya da tam tersi onlara karşı savaşmak üzere fikir değiştirmiş biri. Onun hakkında öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenmemiz gerek ve istihbarat bölümünün kralı da sizsiniz.
Ha, evet öyle deniyor diye kabul etti siyah başkanı. Adamın adı neymiş?
Kröger, Gerhard Kröger. Ama bir mesele var hem de büyük bir mesele.
Söyle haydi.
Bu bilgiyle yer altına inmelisiniz yani gerçekten derine. Onun adı teşkilat içinde duyulmamalı.
Yine mi AA0 bilgisayarları?
Bu da en düz yanıt evet. Ama bilgisayarların dışında da sorun çıkaracak bazı şeyler olabilir. Bunu yapabilir misin?
Sanırım. Bu işi aldığım zaman aslında senin alman gereken işi 20 yıllık sekreterimi de beraberimde getirmekle ısrar ettim. Hızlı ve zeki bir kadındır. O kadar ki cümlelerimi bitirmem bile gerekmez. Aynı zamanda İngiliz'de. Bu da ona açıkça bizim gibi sömürgeler üzerinde bir otorite sağlıyor. Kröger Gerhard, büyücü doktor. Mahzendeki arşiv kasalarına inip orada olan her şeyi çıkarır.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil. Belgeler elime geçince seni ararım. Haydi birlikte bir şeyler içelim.
Harika. Bu çok iyi olur.
İkimizin de söylemediği bir başka şey daha var değil mi Wesley?
Cadı avı tabii. Harry'nin listesi kontrolden çıkıyor.
Ben de tam seni aramadan önce kendi kendime böyle diyordum. İngiltere'den en son haberleri duydun mu?
Parlamentodaki çığlıkları mı? Evet. Hatta burada olup bitenlere yapılan sinsice benzetmeleri de. Sanırım buna engel olamayacağız. Bakan Bollinger'ın hatası ve umarım bunu biliyordur.
O zaman duymamışsın. Sanırım bu bilgiyi sizden önce aldık.
Neden söz ediyorsun?
Mosley'il adında bir adam, dışişlerinde çok yükseklerde biri.
Ne olmuş ona?
Biraz sıkıştırılınca itiraf etmiş. 5 yıldır kardeşlik hesabına çalışıyormuş. O da Harry'nin listesindeydi. Ve kendisi gibi her yerde yüzlerce, belki de binlercesinin olduğunu iddia etmiş.
Aman Tanrım, desene. Ortalık cayır cayır yanacak.
18. ayrımın sonu. Sayfa 221.